Ayrım 22.
Ve her ikisi de ağaç kavununun verdiği işaretle çıkıyordu sahneye. Sanki Yasemin güzel bir tablo koleksiyonuymuş gibi pancarlı burun galerilerinde sergiliyor, yandan hırsızlığa karşı sigorta alıyor, onlara bir de parti veriyordu. Davetiyeleri postalayan da ağaç kavunuydu. Eğer Alovar'ın burnu doğru söylüyorsa K23 panı olduğu yerde durdurmuştu. Onun üzerine yer yer incecik, yer yer ağır işlemeli bir pelerin atmış gibiydi. Keçi kokusu da o pelerinin altından ne kadar uğraşırsa uğraşsın dışarıya sızamıyordu. Acaba benim hayalim mi bunu bana bu kadar etkili gösteriyor diye merak etti Alovar. Belki de öyle istediğim için öyle geliyor bana. Objektif bir deney yapmaktan başka çare yoktu. Alovar bir galonluk K23'ü bir torbaya koydu. Pancar poleni özünden kalanı, Yasemin'le ağaç kavunu bitmişti. Onun yanına yerleştirdi. Kudranın tasarımını yaptığı boş şişeyi, yolda yiyecekleri birkaç kızarmış pancarı da aldı. Sonra yol arkadaşının masum görünümlü flütünü de torbaya soktu. Alovar ve pılıpırtısı hızlarını panın adımlarına uydurdular. Bu sapa yerlerde köylülerin hala pana biraz saygısı vardı. Bu yüzden onun da adımına bir zindelik gelmişti. Yönleri Fransa'ya doğruydu. Her köye yaklaşırken panın üzerine yeniden K23 damlatıyorlar. Sonra pan öne düşüyordu. Alovar onu 9-10 metre geriden izlemekteydi. Pan yolda gelip geçenlerin mümkün olduğu kadar yakında sokuluyordu. Bohemya'dan Paris'e kadar aldıkları sonuçlar hep aynı oldu. Görünmez pan yanlarından geçerken insanlar kaşlarını kaldırıyor, burunlarını oynatıyor, yüzlerine gizleyemedikleri bir haz ifadesi oturuyor. Başlarını kokunun geldiği tarafa çeviriyorlardı. Daha bu hareketin ortasına varmadan ifadelerine bir utanç gelip yerleşiyor, sonra hafif kızarıp başlarını geri çeviriyorlardı. Hızlı adımlarla oradan uzaklaşıyordu insanlar. Sanki böyle bir kokunun kaynağına bakmak fazla mahrem bir şeymiş gibi kaçıyorlardı. Dudakları istemeyerek ayrılıyor, yüzlerine bir gülümseme geliyor. Birkaç metre yollarına devam ettikten sonra daha fazla karşı koyamıyor, durup yavaşça arkalarına bakıyorlardı. Bu arada durmadan gülümsüyorlardı ama baktıkları zaman kokunun kaynağının bir köşeyi dönüp yok olduğuna inanıyorlardı. Uzaklaşırken pek de üzgün görünmüyorlardı. Besbelli kafalarında bir hayal vardı. Zihinlerinden bir ota sürtünen cinsel organın uyandırdığı duyguların hayali geçiyordu. Alovar bu işin uzmanı olmamakla birlikte benzersiz ve şaşırtıcı bir parfüm yapmış olduğunu anlıyordu. Bu kokunun yaratacağı imkanlar kokunun kendi değerini kat kat aşacağı benziyordu. Sabah yıldızına şükürler olsun. Oysa onu sırf Tanrı'nın kokusunu bastıracak bir çare olarak düşünmüşlerdi. Kudra bilmişti bunu daha önceden. O parfümü pan için olduğu kadar Alovar'la kendisi için de istediğini söylemişti. Paris'in eteklerine vardıklarında bir taş köprünün dibine oturup dinlendiler. Kente girmeden önce karanlığın bastırmasını bekliyorlardı. Alovar mavimsi şişenin içine K23 doldurdu. Ta ağzına kadar. Sonra kapağını ağzına oturttu. Şişeyi kaldırıp kendi ıslak yanaklarına dayadı. Eylül sonlarıydı. Kırağılar başlamıştı. Alovar'la Pan büyük kente girdiler. Solukları hep bir adım önlerinde gidiyordu. İnsanın soluğuyla Tanrı'nın soluğu eş gibiydi gece ışığında. Ama ayak sesleri çok farklıydı birbirinden. Alovar'ın çizmelerinin pat pat sesi nerede, Pan'ın nallarının sesi neredeydi? Ama kaldırım taşlarında ikisinin de yönü birdi. Tütsü dükkanını bıraktıkları gibi buldular. Tahtalarla çivilenmiş ve kapısına haç asılmış durumda. Besbelli rahipler buradan uzak duruyorlardı. Alovar komşu parfüm atölyesi Birahani'ye uğramış olsa, başrahibin o sanayi Guy Lefevre adlı bir parfümcüye satmak üzere pazarlığa oturmuş olduğunu görecekti. Lefevre, acaba tütsücü dükkanının sahibini bulup orayı da satın alabilir miyiz diye soruyordu. Duyduğuna göre dükkanın malı pek boldu ve şu sıra çalışır durumda da değildi. Ama başrahip son birkaç zamandır geceleri daha iyi uyuduğunu bildiğinden riske girmek istemedi. Ellerini ovuşturarak bağırdı. Hayır hayır, peşine düşmeyin onun. Alobar elinden geldiği kadar sessiz arka pencerenin tahtasını gevşetti. Panel ikisi içeriye süzüldüler. Merdivenleri çıkarlarken Alobar'ın kalbi panellerinden daha çok ses çıkarıyordu. Oturma odasının kapısını açılırken gıcırdadı. Alobar o kapının daha önce gıcırdadığını hiç hatırlamıyordu. O gece sözüm ona dolunay olmalıydı. Ama içeride bir damla ay ışığı bile yoktu. Belki de Ayde'de o geceyi Versailles'a geçirmeye karar vermişti. Her neyse, Alobar odanın hiç değişmediğini anlamak için ay ışığına falan ihtiyaç duymuyordu. Sokağın soluk feneri yetiyordu içerideki acıklı tabloyu aydınlatmaya. Kendi bıraktığı not, ayakkabının teki, birikmiş toz topakları. İçeriye girmek istemedi. Kapının eşiğinden uzanıp K23 şişesini orta yere koydu. Cam kapağını açtı, kapıyı hemen kapattı. Sanki kapının kapanırken çıkardığı rüzgar kokuyu öteki tarafa daha hızlı götürmeye yararmış gibi. Öpüşmeyi çok geçmeden öğrenen bu adam Kudra'yı defalarca öptüğü yatakta uyanık yatıyordu. Ağlıyor, uyukluyor, uyanıp tekrar ağlıyordu. Onun siyah saçlarının kokusu silmiştir diye hayal ettiği yastığı yüzüne bastırmış yatarken sabahın ilk ışıkları da yükseldi. Birlikteliğin lekeleriyle dolu çarşafların arasından sıyrılıp ayağa kalktığında vakit öyle olmuştu. Sakalında tuzlar, gözlerinin kenarında beyaz gözyaşı lekeleriyle şişeyi almak üzere yalın ayak oturma odasına gitti. Panda kalkmıştı, ona da koku sürmek gerekiyordu. K23 yem olarak işe yaramamıştı. En azından şimdilik yaramamıştı. Alobar gece boyunca o odada hiç ses duymamıştı. Kapı gıcır diyerek açıldı. Not hala bıraktığı yerdeydi. Acıklı ayakkabının altında. Ama o ne? Ayakkabının içine sokmamış mıydı kendisi notu? Hem sonra ayakkabıyı halının tam orta yerine bırakmamış mıydı? Şimdi ayakkabı hafif sağda duruyordu. Şömineye yakın yerde. İnatçı bekarın elindeki düğün davetiyesi gibi titreyerek ayakkabıyı inceledi, notu aldı, açıp bir kere daha okudu. Her ikisinde tekrar tekrar elden geçiriyordu. Burnuna götürüp kokladı bile. Ne bir işaret vardı ne bir koku. Hiçbir değişiklik yoktu. Ama bunlar yerlerinden oynatılmıştı. Alobar emindi bundan. Sorun başkaydı. Bu gece mi oynatılmışlardı? Eğer öyleyse koku yine de yem görevini yapmıştı. Yoksa geçmiş 5 ay içinde bir zamanda mı oynatılmıştı? Gece ışık öyle zayıf, kendi duyguları öyle yoğundu ki bu küçük ama önemli bir değişikliğini fark etmemiş olabilirdi. Ayakkabıdan da kağıttan da bir şey anlayamayınca milim milim odayı incelemeye başladı. Önce halıya baktı. Hiçbir şey yoktu halıda. Duvarlar da boştu. Bakışları şömineye döndüğü zaman omurgası sarsılarak doğruldu. Şöminenin üzerinde mermer rafta, Kudra'nın sevgili gümüş çaydanlığının yanı başında tozun üzerine parmakla bir yazı yazılmıştı. Evet, birisi parmağının ucuyla mermerin üzerinde duran kürk kalınlığındaki tozları silerek yazı yazmıştı oraya. Yazı tanıdık gibiydi ama Kudra'nın el yazısına da benzemiyordu. Onun yazmasını bildiği tek lisanda da yazılmış değildi. Kudra sonunda okuyup yazmayı öğrendiği zaman Fransızcayı öğrenmişti. Şümeyr'in üzerindeki kelime ise İskandinav dilindeydi. Alobar'ın klanının savaşları, ayı avlarını, pancar hasatlarını, kırılan aynaları anlatmak için kullandığı dildeydi. Elyası da o klanda okuyup yazmayı bilen tek kadının tipik yazısıydı. Rehin yazısı. Alobar uzun süre orada durdu. Düşmemek için Şümeyr'in kenarına tutundu. Dil ve el yazısı onu öyle bir şoka sürüklemişti ki mimar olduğunu bile düşünemiyordu. Sonunda harflere baktığı zaman şaşkınlığı daha da arttı. Bu kelime bir fiildi, bir ünvendi, bir emirdi. Bildiğimiz dillere çevrilmesine de olanak yoktu. En yakın çevirisi ancak şöyle olabilirdi. Hafifle. Hafifle demek. Alobar oyalanmaması gerektiğini bildiği halde Pan'ın bütün karşı çıkmalarına rağmen o evde bir hafta kaldı. Kuru ekmek ve küflü peynirle yaşadı. Her gece K23 şişesini açıp oturma odasında yere bırakıyordu. Her sabah oraya koşup tozlarda mesaj arıyordu, bulamadı. Yani bir tek mesaj vardı. Erlikta, hafifle. Alobar son yeşil peynir kırıntısının panayırmaz ağzında eriyip kayboluşunu seyrederken sokaktan İsa'nın ilahilerinden biri duyuluyordu. Kendisi de dükkanın parfüm malzemesinden birkaç kuru çiçeği ağzına atıp çiğnedi. Tadı berbattı. tükürdü, koluyla sakalını sildi ve sordu. Akşam yemeğinde ne yiyeceğiz? Perdeleri mi? İyi ki bu sözü bitişikte başrahiple pazarlığını bitirmiş olan Guy Lefevre duymadı. Duymaya da niyeti yoktu. Ama alaba rahiplerden birinin er ya da geç bu evde bir takım sesler duyacağını biliyordu. Ya da pencerede göreceklerdi onu. Üst kat pencerelerine tahta çakılmamıştı. Bu ihtimali düşününce boş midesi zincirlerini şakırdatır gibi sesler çıkardı. Orada çaresizlik ve umutsuzluk içinde oturuyordu. Birden Pan'ın elinin kendi elini tuttuğunu hissetti. Tanrı daha önce hiç dokunmamıştı ona. Alobar'ın ilk tepkisi kendini savunma isteği oldu. Pan onun elini sıktı ve konuştu. Galiba ölüm insanı birden fazla yolla mahvedebiliyor. Yaşarken bile yenebiliyor insanı. Sonra Pan uzaklaştı. Ayak sesleri yer döşemelerinde yankılandı. Az sonra durdu. Görünmeyen omzunun üzerinden ona ''Zavallı Homer'' deyiverdi. Herhalde bunun etkisi büyük oldu. Alobar orada 15 dakika kadar oturduktan sonra ayağa kalktı, yıkandı. Gözyaşlarına bulanmış sakalını tıraş etti. Yedek çizmelerini cilaladı. Pan'ın Descartes'in cenazesinden getirdiği yıkanıp pudralanmış perukayı kafasına geçirdi. Tanrı eliyle işaret edip güpegündüz dükkana indi. Pan gülümsüyor olabilirdi ama olmayabilirdi de. Parfümü, pancar özünü, biraz da başka eşyaları yanlarına alıp Marsilya'ya doğruldular. Orada mevsimin son gemisi, yeni dünyaya yelken açmaya hazırlanıyordu. 10 yılı aşkın zamandır Fransızlar ileride Kuzey Amerika denilecek büyük göller yöresine hakimdiler. Ama İngiliz ve İspanyollardan farklı olarak Fransızlar yeni dünyayı yalnızca sömürülecek mallar açısından ele alıyordu. Kürkler, balıklar, Hristiyan yapılan yerliler. Bir de belki Hindistan'a gidebilecek bir batı yolu. Orayı evler yapılacak, kentler kurulacak, yeni bir hayata başlanacak bir yer olarak düşünmüyorlardı. Bir yandan hastalıklar, bir yandan düşman Kızılderililerin saldırıları. Bir de 1663 yılında Quebec'i sallayan deprem bir araya gelince, Kürk ticaret şirketinin iflas etmesine ramak kalmıştı. Orada yaşayan Fransızlar vatana dönüş çığlıklarına başlayınca 14. Louis vals yapmayı bir an kesmiş, durumu düzeltmeye çalışmıştı. Büyük göllerin oradan başlayan çok koca bir nehrin güneye doğru aktığı, hatta belki de büyük okyanusa kadar gittiği kralın kulağına gelmişti. Kokulu mendiline Mississippi, Mississippi diye mırıldanarak yeni dünyadaki yeni Fransa'ya il hakları verdi. Oraya eğitilmiş askerlerden bir birlik yolladı. İç işlere bakacak yetenekli yöneticiler tayin etti. Montreal'e gidecek gemilerde misyonerler ve avcılardan çok beceri sahibi daha nitelikli vatandaşlara öncelik tanınması konusunda da bir karar çıkardı. Alobar, Mississippi Poodle'ın kaptanıyla konuştuğu zaman gemide daha birkaç bekar erkek yolcu için yer bulunduğunu öğrendi. Ailelerin çoğu göçmek için gelecek baharı bekliyordu. Sert kuzey kışının yeni vatanlarında kendilerini karşılaması düşüncesi pek hoşlarına gitmemekteydi. Eğer Alobar'ın gücü kuvveti yerindeyse bedava yolculuk yapması bir yana kendisine biraz para bile verilecekti. Alobar kaptana kendisine servetini yeni kaybetmiş bir soylu olduğunu söylemişti. Davranışı pek kibar olduğundan, gemide de o sıra aynı durumda bir soylu daha bulunduğundan adı Sir Lascelles, tanıyor musunuz kendisini? Kaptan Alobar'a inandı. Alobar'ın kaç yaşında olduğu sorunu biraz kargaşa çıkardı. Göçmenlik görevlisi kaç yaşındasınız efendim diye soruyordu. Alobar ne cevap vereceğini bilemiyordu. Şu ara kaç yaşında göründüğü konusunda zerre kadar fikri yoktu. Gerçeği söyleyemeyeceği de ortadaydı. Biraz kekeledi, sonunda 46 deyiverdi. Bu sayıyı K23'ü 2 ile çarparak bulmuştu. Sağlam dayanıklı bir 46, insanlığa liderlik etmeye alışkınım. Merdivenleri çıkıp gemiye binerken sırtındaki torbada aromatik sıvılar şıngırdıyordu. Gülmesini tutmaya çalışmaktaydı. Panda onun arkasından çıkıyordu merdivenleri. Mississippi Paddle Akdeniz'in ortasından Hollanda sosunun içinden kayan kuşkonmaz gibi kayıp ilerledi. Ama bir kere Cebeli Tarık'ı geçip Atlas Okyanusu'na çıkınca kendini buz gibi havayla kıpır kıpır dalgalı sularla karşı karşıya buldu. Her geçen karanlık gün suları daha kavgacı hale getiriyordu. Yolcular Borda'nın artık soğuğun ve sallantının etkisiyle mavi bir renk almış olması gerektiğini düşünüyorlardı. Bu durumlar yılın bu mevsimindeki yolculuklar için normaldi tabii. Tayfalar bunu olağan karşıladıkları gibi kaptanın bugüne kadar komuta ettiği en önemli grubu oluşturuyorlardı. Gemide garip tatlı bir koku vardı. Tarifi olanaksız, kaynağı belli değildi. Ama herkesin pek keyifli olmasına yol açıyordu. Utangaç, sessiz bir neşe sarıyordu herkesi. Sanki yukarıda olanları güvertenin altında, aşağıda olanları da güvertenin üzerinde harikulade bir sürpriz bekliyordu. Erkekler enfiye kullanıcıları gibi işlerinin başına giderken çevreyi kokluyorlardı. Bu gemi tıpkı Bombay fahişeleri gibi kokuyor diye mırıldanıyordu yaşlılar. Ama Bombay'a hiç gitmemiş olan genç denizciler sırıttı. Gemici oldukları için hamaklarını giderek istila eden pornografik kabuslar uykularını kaçırmıyordu. Karılarından ayrıldıktan ancak aylar sonra su yüzüne çıkan homoseksüel eğilimler Cebeli Tarık'ı geçer geçmez baş göstermeye başladı. Bu eğilimden nasibini alanlar rahatsız olmak yerine seviniyorlardı. Alobar yolculuğun çoğunu geminin bağında tek başına oturarak geçiriyordu. Dalgaların enerjisini seyrediyor, üzerine sıçrayan tuzlu suların tadını çıkarıyordu. Fırtınalı günlerde kendi içine doğru sakin bir yolculuk yapma imkanını bulmuştu. Bu boş zamandan yararlanıp garip ve uzun hayatını bir tür perspektife oturtmaya uğraştı. Pan'ın hakkı var diye düşündü. İnsan soluk almaya devam ederken bile ölüm hayatını yine de mahvedebiliyor. Deniz onu tısladı. Ama o etkilenmedi. Eğer Kudra öldüyse, öteki ölenler gibi öldüyse, o zaman onun sağ olmasını dileyerek kendimi deli etmenin bir anlamı yok. Ölüler neden tekrar hayata dönemiyor bilmiyorum. Belki ölüm o kadar harikulade bir şey ki, bizim anlamadığımız o iyi nitelikleri nedeniyle onu hayata, sevdiklerine tercih ediyorlar. Ama ben bunun böyle olduğunu nedense pek sanmıyorum. Eğer Kudra öteki ölüler gibi öldüyse, bana düşen üzüntümü dindirmek olmalı. Üzüntünün hayatımı ölüleştirmesine izin vermemeliyim. Gözlerinden bir parça deniz köpüğünü sildi. Bütün iyi niyetiyle damlayı tekrar dalgalara atıverdi. Ama bence o bandoloplar gibi öldü. Bu tarafla öbür taraf arasında serbestçe gidip gelebilecek durumda. 6 ay geçti, ortada yok. Ama geride çürümek üzere bir vücutta bırakmamıştı. Umudum bitmiş değil. Ne var ki tıpkı çalkantılı okyanusta ilerleyen bu gemi gibi her gün sabahtan alacakaranlığa kadar bu umudu devam ettirmekte bir tür ölüm. Yine Fransa'ya yanımda K23'ümle onu bulmaya gidiyorum ama bulamasam da kendimi buna hazırlamış olmalıyım. Çevresinde sular göz alabildiğine uzanıyordu. Her kabaran dalga aklına yeni bir soru getirmekteydi. Bandoloplar gerçekten istedikleri gibi gidip gelebiliyorlar mıydı? Ölümle hayat arasındaki sınırı aşabiliyorlar mıydı? Kanıtı neydi bunun? Kimdi bandoloplar? Neredeydiler? Kudra onların yanında mıydı? İçinde bir kıskançlık kabardı. Sanki kendisi gemi olmuş, o hırçın denizle karşı karşıyaydı. Bu parfüme çok ümit bağlamıştı. Ama ya kokusu Kudra'ya ulaşmazsa, ya ulaştığı halde Kudra tepki göstermeyecek kadar güçsüz düşmüşse, daha da beteri, ya parfüm artık onun için bir anlam taşımıyorsa. Sonra, öyle ya, Kudra ile Ren'i birbirine bağlayan ilişki neydi? O tam bir esrardı görünüşe göre. Eğer oturma odasındaki yazıyı Ren yazmışsa, öteki tarafı ayıran perdenin arkasında onu da yaşamakta olduğu anlamına gelmez miydi bu? Ren yeniden maddeleşme konusunda hiçbir şey bilmediğine göre, ölümsüzlük kavramını doğa dışı ve anlamsız bulduğuna göre, yazdığı mesaj insanın öldükten sonra da yaşayabilmesi için ölümsüzlük hırsıyla yanıp tutuşması gerekmediği anlamına gelmez miydi? Bandolop yöntemleri yalnızca başka türlü bir hayat mı yaratıyordu yoksa? Daha uzun, daha sağlıklı, daha esnek ama ölümle bir ilgisi yok muydu? Peki o Öllikta kelimesini Ren değil de Kudra yazmışsa, Ren'in dilini ve el yazısını kullanmışsa, bunları şu ya da bu şekilde öteki tarafta öğrenmişse, bir erkeğin bütün karıları ölümden sonra birbirine karışıp bir tek varlık mı oluyordu? Kendisi de ölünce, eğer ölürse tabii, İpçi Navin'le mi birleşecekti? Öteki tarafta karı çorbasıyla koca çorbası mı vardı, yoksa yalnızca çorba mı vardı? O sırada niteliksiz soylu Lasselle geminin burnuna yaklaştı. Niyeti Alobar'la biraz sohbet etmekti. Ama Alobar'ın gözleri yalnızca Atlantik'i tanıyordu. Bu okyanus kadar geniş bir çorbayı hayal etmeye çalışmaktaydı. Adamın selamının tek kelimesini bile duymadı. Lasselle oradan uzaklaştı. Adımlarında bir gurur vardı. Birkaç yıl sonra da yine o gurur yüzünden Louisiana'yı keşfe çıkması gerekirken Texas'ta kaybolduğunu bir türlü kabullenemeyecekti. Adamları dayanamayıp onu öldüreceklerdi sonunda. New Orleans'ı, Amerika'nın parfüm başkentini kurma şerefini de böylelikle elinden almış olacaklardı. Alobar denize bakmayı sürdürdü. Şu ilerideki dalga kudura, bu taraftaki ren miydi acaba? Yoksa kabarıp alçalan her dalganın içinde bir damla kudura, bir damla ren mi vardı? Kudra'yı o kadar uzun süre, o kadar çok sevmişti ki, bir zamanlar ren'i de sevdiğini hemen hemen unutmuştu. Mutlu bahçesine o ilk beyaz saç bir diken gibi girdiğinde, onu avutan derdine çare bulan ren olmuştu. Kişilik krizlerine, önleme merakına tutulduğu zaman ren, o gizli planı düşünüp yürüterek ona yardım etmişti. Mezarından da onu ren çıkarmıştı ve aynı akşam bacaklarını onun yerine gelen yeni kralı açmıştı. Ah bu kadınlar, bazen onların esrarı ölümünkinden baskın gibi geliyordu insana. Kesin olan bir tek şey vardı, eğer ren olmasaydı, Alobar şu anda 700 yaşında bir insan olarak bu gemide bulunamayacaktı. Evet, 700. Bunca zaman sonra ren ilişki kurmuştu onunla. Ne söylemek için? Hafifle.